Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısında seçim ittifakı kararı ve adı netleşti. Altılı Masa'dan kritik öneme sahip Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu ise cevaplanmayı bekliyor. Yarın Altılı Masa ortak politikalar mutabakat metnini açıklayacak ve siyasetteki tüm gelişmeleri değerlendirmek için az sonra yayınımızda Gürkan Çakıroğlu olacak. Öte yandan Altılı Masa'nın liderlerinden Meral Akşener bugün Ankara'daydı. Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgenç Akşener'i takip etti. Az sonra Özgecan da yayınımızda olacak ve bize izlenimlerini aktaracak. Ancak bu yayını birlikte yaptığımızı unutmayın. Soru, yorum ve görüşlerinizi bize iletirseniz biz de konuklarımıza sizin merak ettiklerinizi sorabiliriz. YouTube sohbet kısmımız sizlere her zaman açık olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu hoş geldiniz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da düzenlenen 3. olan il kongresine katıldı. Akşener, Başbakan Meral sloganlarına cevap verdi ve başbakan olacağım ben, siz yapacaksınız ama önce milletimizi kurtaracağız dedi. O anları izleyelim, ardından Özgecan Özgenç yayınımızda olacak.
2017 referandumundan sonra ortaya çıkan gerçeklik, bu ülkenin tek adam rejimiyle, bu ülkenin partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bir ucube sistemle yönetilmesi oldu. O da yetmedi. Bugün üçüncü defa seçilmesinin hukuki olarak imkansız olduğu bir sistemle Sayın Erdoğan ve arkadaşları yeniden hukuku, yargıyı, adaleti yeni baştan hava gazı haline getirerek başka bir düzeneğin içindeler. Kazanıyorsunuz ama bu millet her seferinde acı çekiyor. Dış politikada bu milletin itibarı, bu devletin itibarı her seferinde geri gidiyor. Bu ülkenin şu anda dış politikadaki itibarı yerle bir olmuş durumda. Bir seçim daha kazanabilmek için bu ülkenin her bir değerini, dış politikadaki ortak değerini çiğnetiyorsunuz. Bundan sonra bu işi yapamayacaksınız. Çünkü biz geliyoruz.
Özgecan hoş geldin.
Hoş buldum Sahra, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi haberini izledik. Akşener bugün Ankara'daydı. Öne çıkanları senden dinleyelim.
Öne çıkan pek çok kısmı aslında videoda da izlediniz ama bugün Akşener kongre salonuna, Ankara'da bir otelde yapılan Ankara İl Kongresi'nde Mansur Yavaş'la birlikte geldi. Partinin pek çok kurmayı ve milletvekilleri, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve CHP'nin Ankara İl Başkanları yanı sıra salona yavaş da Kiran Akşener'le birlikte kongrede siyasi konuşmalar gündemi başladı. Bugünden de ilk olarak Mansur Yavaş konuştu. Mansur Yavaş kürsüye çıktığında öncelikle Akşener'e teşekkür etti. Millet İttifakı'nın mimarı olarak genel başkanımıza teşekkür ediyorum sözlerini sarf etti. Ardından hizmetlerinden bahsetti. 25 yıllık AKP iktidarları ve öncesindeki Refah Partisi sanıyorum, yanlış söylemek istemedim. Ankara Belediyesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimindeki yolsuzluklara, adaletsizliklere dikkat çekip şimdi neler yaptıklarından, sosyal yardımları nasıl devam ettirdiklerinden bahsetti. Konuşmasının sonunda da belediyelerimizde başlayan bu yeni anlayışın Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Millet İttifakı'nın iktidarında tüm Türkiye'ye yayılacağına yürekten inanıyorum dedi. Akşener'den önce Yavaş'ın konuşması büyük bir coşkuyla karşılandı salonda. Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Ankara İl Kongresi'nde sahiplenildiği gibi bir izlenim edindik. Aslında İstanbul Kongresi'ne 8 Ocak'ta da Ekrem İmamoğlu katılmıştı. Akşener Millet İttifakı belediye başkanlarıyla parti etkinliklerine sıklıkla katılıyor. O yüzden ekstra altını çizmek gereken bir nokta olmayabilir Mansur Yavaş'ın kongreye katılması. Ancak genel başkanımıza teşekkür ediyoruz kelimesine ben özellikle dikkat etmiştim. Kongre aslında 14 Ocak'ta yapılması planlanıyordu. İki aday vardı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın desteklediğini bildiğimiz Batuhan Yılmaz ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın desteklerini gösterdiği Serdar Tunç, mevcut Keçiören Belediye Başkanı'ydı. İl başkanlığına aday olmak için istifa etmişti Keçiören ilçe başkanlığından. Bu iki aday arasındaki anlaşmazlık nedeniyle parti kongresi 14 Ocak'ta yapılamamıştı. Hatta 11 Ocak günü Akşener rahatsızlanmıştı. Bir kalp rahatsızlığı geçirmişti, hatırlar seyircilerimiz de muhtemelen. 29 Ocak'a kongrenin ertelendiği haberi gelmişti ve bugün için tek aday Faruk Köylüoğlu'ydu. Yine kurucu üyelerden, İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Faruk Köylüoğlu. Bugün tek aday olarak girdiği seçimde seçimi kazandı ve İYİ Parti'nin 2017'de yeter söz milletin diyerek yola çıktığını söyledi. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için kullandığı sloganı da bugün Faruk Köylüoğlu'ndan duymuş olduk. Akşener'in konuşmasından öne çıkan kısımları dinledik, ancak İYİ Parti'nin 2018 seçimlerine girebilmesine CHP'nin desteğine gönderme yaptığı, hatırlattığı kısım önemliydi. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimler için 15 CHP milletvekili İYİ Parti'ye geçerek mecliste grup kurmuştu ve böylece İYİ Parti seçimlere girmeye hak kazanmıştı. Bu hakkın ilanından sonra da CHP'li milletvekilleri tekrar kendi partilerine dönmüşlerdi. Akşener o zamanı hatırlatarak hem bu milletvekillerine teşekkürlerini tekrar sundu, hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu talepte bulunmam ve Kılıçdaroğlu'nun olumlu cevap vermesinin sonuçları ne oldu? Sonuçlarından biri karşımda oturuyor diyerek Mansur Yavaş'ı gösterdi. Seçime beraber girdiklerinde, Millet İttifakı olarak girdiklerinde artık oylar sayesinde vekil çıkaramayacakları illerden, listelerden İYİ Parti'nin 4 milletvekili fazla kazandığını, CHP'nin ise 24 milletvekili kazandığını söyledi Akşener ve İYİ Parti kazan kazan oynayan bir partidir diyerek hem kendilerine hem başka partilere kazandırdıklarını söyledi. Bugün salonda özellikle gençlik kollarının sloganlarıyla zaman zaman konuşmalar bölündü. Başbakan Meral sloganlarını Akşener olacağım, ben başbakan olacağım, siz yapacaksınız ama çok çalışmamız gerek diyerek yanıt verdi. Şimdi çalıştığından çok daha fazla başbakan olduğunda çalışacağını söyledi. Gündeminde yine Türkiye gündeminde olan konular da vardı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin tepkilerini de videoda da izlediniz, hem dile getirdi. Hem de başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifi hakkında konuştu. Akşener son zamanlardaki konuşmalarında sıklıkla Erdoğan'ın bu konuyu bollük pas olarak görmesini eleştiriyor. Ve dertlerinin ne kadınlar ne de kadınların giyim özgürlüğü, başörtüsü olmadığını söylüyor. Bugün yine bunu söyleyerek kadınlara sürtük dediğini Erdoğan'ın hatırlattı ve misliyle iade ediyorum dedi. Son olarak da Sinan Ateş suikastından bahsedip suikast aydınlatılana kadar her konuşmasına bunu dile getireceğini söyleyip Erdoğan hükümet sensin, hakim sensin, hukuk sensin, neden Sinan Ateş'in katillerini bulmuyorsun diyerek Erdoğan'ı hedef aldı. Hem Akşener'in konuşmalarından hem de bugünkü Kongreden izlenimler olarak aktarabileceklerimiz bu kadar Sahra. Berkin Bayır'la izledik, Ankara'dan arkadaşımız Berkin'le izledik bugünkü kongreyi. Yarın da Altılı Masa'nın tabakat metninde yine olacağız, gelişmeleri aktarıyor olacağız.
Özgecan çok teşekkür ederiz. Ankara bu dönemde 13 Şubat'a kadar ve seçime kadar biraz hareketli olacak. Size de her zaman bağlanıp son dakika gelişmelerini aktarmanızı isteyeceğiz. Çok teşekkürler.
Yayınlar, görüşmek üzere.
Evet, Özgecan Özgenç'ten izlenimlerini aldık. Daha detaylarına da bakmak isterseniz Medyascope'un web sitesine bakabilirsiniz. Şimdi Altılı Masa ile devam ediyoruz. Altılı Masa'nın en kritik toplantılarından biri 26 Ocak'ta yapıldı. İlk kez aday konuşuldu. Paylaşılan metinde ise dikkat çeken noktalardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağı vurgusu. Ayrıca Altılı Masa Genel Başkanı oluşturduğu masaya ilk kez Millet İttifakı denildi. Bir sonraki toplantı 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak. Neler olmuş toplantıda bir bakalım. Ardından Gürkan Çakıroğlu bizlerle olacak.
Altılı Masa 11. toplantısını 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde yaptı ve toplantı 9 saat sürdü. 6 genel başkan ortak metinde 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığı belirtilerek Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk denildi. Uzlaşı ve istişareyle adayın belirleneceği vurgulandı ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yeter söz milletindir diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır denildi. Böylelikle daha önce yapılan 10 toplantıdan sonra yapılan açıklamaların hiçbirinde kullanılmayan Millet İttifakı kavramı ilk kez kullanılmış oldu. Seçimlere ittifak kurarak giren partiler belirledikleri ortak adla oy pusulasında yer alıyor. Ortak metinde bir sonraki toplantının Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat Pazartesi günü yapılacağı belirtildi. Ortak açıklamada Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmasının hukuka aykırı olduğunun net bir şekilde altı çizildi. Cumhurbaşkanı adaylığının ilk kez konuşulması toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz sözleriyle duyuruldu. Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili olaraksa şu ifadelere yer verildi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği önerisi, başörtülü kadının dini inancını sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir. Son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir.
Gürkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi haberimizde de izledik. Altılı Masa'nın son toplantısı 26 Ocak'ta yapıldı ve en kritiklerinden biriydi. Ve çünkü işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağı vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı adayı konuşuldu ve Millet İttifakı denildi ilk defa Altılı Masa'ya. Biraz değerlendirmenizi isteyeceğim son toplantısını ve Millet İttifakı vurgusunu. Size bırakayım sözü.
Yani son toplantıda bence biraz daha, yani ben Medyascope'da bir hafta önceki yazımda belirsizlikten bahsetmiştim. Bu son toplantıyla birlikte bu belirsizliğin biraz berraklaştığını görüyoruz. Yani bazı gölgeler kalktı. Mesela oy çokluğu diye bir tabir kullanılıyordu adayın, ortak adayın belirlenmesiyle alakalı, ki bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani en baştan itibaren oluşturdukları bir masanı bir yıldır millete takdim ediş şekillerine aykırı bir meseleydi oy çokluğu. Bu açıdan çok sevindirici bir gelişme oy birliği meselesi. Herkese işte orada genel olarak ana hatları itibariyle bir uzlaşma içerisinde olduklarını da biz görüyoruz. En nihayetinde iş dönüp dolaşıp artık adayın belirlenmesi safhasına geldi. İşte 13 Şubat'ta açıklanacağı söyleniyor. Yani açıklanabilir ama bir tık daha uzayabilir belki süreç. O konuda çok emin değilim ben. Burada bence önemli olan husus şu. Şimdi bu aday belirleme sürecinde Kemal Bey'in adaylığıyla işte Ekrem Bey'in veya Mansur Bey'in adaylığı üzerinde yaklaşık bir 6 aydır ciddi bir hararetli bir çatışma hali, tartışma hali söz konusu. Ama tekrar diyorum, yani son kertede ben adayın bu üç isimden birisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu mevcut hal, mevcut nasıl söyleyeyim, adayın olması gereken potansiyele erişebilmesi için bir şekilde daha makul, daha böyle her kesimin sahipleneceği veyahut da her kesim, ya bir kesimi çok fazla ilet etmeyecek bir adaya ihtiyaç var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde şimdi toplumsal bir konsensüs olması gerekiyor muhalefetin kazanması için. Yani milliyetçilerin, muhafazakarların, dindarların, sosyal demokratların ve Kürtlerin oy verdiği bir aday seçilebilecek muhalefet cenahında. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde yani Kemal Bey'in adaylığının, ben özellikle işte bu Erbakan'ın oğlunun kurduğu partinin Saadet'i tamamen süpürmesi gibi bir neticeye sebebiyet vereceğini, hakeza yine orada İyi Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partilerinin mevcut potansiyellerini 3-4 puan aşağı çekeceğini düşünüyorum ki anketler de benzer sonuçları ilan ediyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında mevcut rejim hukuki bir rejim değil, kanuni bir rejim de değil. Ekrem İmamoğlu aday olduktan sonra seçim satım haline girildiğinde adaylığının yani bir mahkeme kararıyla tamamen sona erdirilmesi. Şimdi mesela Erdoğan çıkıyor, ne diyor? Biz diyor sıfırladık diyor, değil mi? 2018'de. Evet. Bunun hukuki bir yanı yok ama bunu hukuk kılıfına sokabiliyorlar yani ellerindeki imkanlarla. O gün de çıkıp kardeşim bu mahkemenin olduğu belliydi. Böyle bir yargılamanın olduğu da belliydi. Böyle bir netice de çıkabilirdi. Siz bunu öngörmeden nasıl Ekrem İmamoğlu'na aday gösterirsiniz deyip işin içinden çekilebilir. Çekildiği takdirde ne olacak Türkiye'de? Bir iç savaş olmazsa ki Allah korusun, bunun önünü alamazsınız siz. O takdirde ben masanın daha makul bir aday üzerinde dönüp dolaşıp uzlaşacağını düşünüyorum. Yani bir kesimin çok sevdiği bir adaydan ziyade bu az önce bahsettiğim çeşitli kesimleri en az rahatsız edecek aday, sandıktan uzaklaştırmayacak aday. Mesela işte bu İnce ve Özdağ'ın partiler. Şimdi Abdullah Gül'ün adı da geçiyor. Abdullah Bey de belki olmayabilir. Çünkü Abdullah Bey'in olması halinde Muharrem İnce ve Selçuk Özdağ'ın Ümit Özdağ'ın partileri de potansiyellerini bir tık artırabilirler. Yani bu iki partinin toplamı %2-2.5 geçebilir. Veyahut da oradan ekstrem bir adaylık çıkarılabilir. Şimdi bu da bir tehlike. Bu kadar hani kafa kafaya gitmesi beklenen bir seçim satında. O yüzden mesela Gül'ün de adaylığını bu şekilde ben çok makul görmüyorum. Şimdi Ertuğrul Günay var, Abdülhatif Şener var, bu tarz isimler de geçiyor. Bunların da milliyetçi cenahta pek bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum ve AK Parti geçmişlerinden kaynaklı olarak da yine toplumun belli başlı kesimlerinde bir uzaklaşmaya sebep olabilirler. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde de yani makul bir aday üzerinde bir araya gelinecektir. Bu demek değildir ki bu aday bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası olacak. Hayır. Mesela Haşim Kılıç'ın adı da geçmişti bir dönem. Veyahut da mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslar'ın adı da geçiyor. Mesela bu ikisinden birisi olursa bu Ekmelettin vakası olur yani. Bu tamam. Ama bir siyasetçi olursa, mesela son dönemde İlhan Kesici'nin de adı sıklıkla geçmeye başladı. Bence o da makul isimlerden bir tanesi. Çünkü ne milliyetçileri sandıktan uzaklaştıracak bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık 3 dönemdir mecliste bütçe konuşmalarını yapan bir isim. Merkez sağdan bir figür. Dindarlarla diyalogları keskin bir isim. Kürtlerle herhangi bir şekilde çatışmaya bu zamana kadar girmemiş. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde İlhan Kesici veyahut da bu şekilde bu özellikleri taşıyan bir adayın ben çok daha makul, mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten eğer biz bunu sağlayabilirsek, ya bizim çok coşkun duygulara ihtiyacımız yok. Bence çok burada temel bir yanılsaması var bazı muhalif kesimin. Bizim coşkun duygulara ihtiyacımız yok. Bizim aklı selim, sakin, vakur bir şekilde bu 4-5 benzemezi bir araya getirebilecek, bu 5 benzemezle diyalog kurabilecek bir adaya ihtiyacımız var. Böylesi bir adayın, altılı masanın seçtiği böylesi bir adayın çok rahatlıkla gidip Emek ve Özgürlük İttifakı'yla da konuşabileceğini, onları da ikna edebileceğini düşünüyorum. Yani biz Cumhuriyet'in ayrıcalıklı değil de hür ve eşit bir yurttaş olmak istiyorsak veyahut da gayemiz intikam almak değilse, adaletse, bu şekilde bir yumuşak geçişin tam da altılı masanın bahsettiği o ruha, yani o geçiş dönemi bitirilecek, devri sabık yaratılmayacak, parlamenter sisteme geçilecek ve Türkiye rahat bir nefes alacak. Bu misyona da uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Kemal Bey'in adaylığı, yani eşitler arasında bir masa kurduğunuzu iddia ediyorsunuz. O masa içerisinde Kemal Bey'in veya Ali Bey'in de adaylığı söz konusu, Ali Babacan'ın. Ben Ali Babacan'ın adaylığı ne kadar yanlışsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylığının o kadar yanlış olduğunu düşünüyorum. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı böyle düşünüyorum. Çünkü yani düşünün, hani siz bir kesimi ön plana çıkararak diğer bütün partileri kalık hale getiriyorsunuz o masada. Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Kimi bazı partiler milletvekili pazarlığından kaynaklı olarak Kemal Bey'in adaylığını çok ciddi anlamda destekleyebilirler. Bu çok acı bir şey ama bir realite. Ben onun isimlere de kızmam. Sonuçta bu siyaset. Ama gelinen noktada bütün herkesin kazanıp hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir seçim arzu ediyorsak biz, bu şekilde bir sürecin çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani milletin aradığı ve devletin de ihtiyaç duyduğu bir orta yol, bir aklı selim bu şekilde bulunabilir inancındayım.
Peki buradan bir İmamoğlu'na geçelim istiyorum. İmamoğlu il il geziyor. Gezileri gündemde eleştirenler de oldu, olumlu görenler de oldu. Dün Gülgün Erdoğan Tosun konuğumuzdu ve onunla da konuştuk İmamoğlu'nun gezilerini. Kendisi bir adaylık çalışması mı diye eleştiriliyordu İmamoğlu'nun bu gezileri sorduğumda.
Adaylık çalışması. Tamam. Adaylık çalışması. Yok, başka bir şey değil. Bu adaylık çalışması. Hani şimdi İstanbul'un hakkını Bursa'da aramanın, işte ne bileyim, İstanbul'un hakkını gidip Bilecik'te aramanın vesaire, bu bir adaylık çalışması Ekrem Bey için. Bu da gayet makul. Anlaşılabilir bir şey. Hani bundan kaynaklı Ekrem Bey'i eleştirecek halimiz yok. Ama ben sadece Sinan Ateş'in, rahmetli Sinan Ateş'in ailesini ziyaretinin şeklini pek tasvip etmediğimi çok rahat bir şekilde iletebilirim. Yani ben hani görüntüyü ilk izlediğimde, yani birisi o görüntüyü çekiyor oradan, işte orada bir şeyler söyleniyor, adalet deniyor. Yani adalet şimdi mi aklınıza geliyor? Bu zamana kadar Türkiye'de son 5 yılda bir sürü insan hayatını kaybetti, bir sürü insan zindanlarda, oluş şekli, oluş zamanlaması, bunun bu şekilde Twitter'dan lanse edilmesi, yani sadece gidip ziyaret edip annesinin babasının elini öpüp rahmet dileyip acılarını paylaşıp oradan çıkılabilirdi. Ya bu tarz görüntü paylaşmalar bu dönem itibariyle çok, ben şahsen, benim şahsen içime sinmiyor ama ben Ekrem Bey'i de anlıyorum. Ekrem Bey de mevcut durumda iyi bir potansiyele sahip, gelecek vaat eden bir siyasi lider. Bununla alakalı olarak bütün imkanlarını seferber edip son düzlükte elinden geldiğince ben buradayım deme ihtiyacı duyuyor. Ama bu hani yok adalet yürüyüşü var, bununla alakası yok. Bu net bir şekilde adaylık propagandası. Adaletle alakası yok.
Peki biraz da Akşener'e bakalım. Şimdi Altın Masa'nın en önemli siyasetçilerinden biri Akşener, söylemleriyle çok fazla öne çıkıyor. Son zamanlarda nereye gitse Başbakan Akşener sloganlarıyla karşılaşıyor. Bir ara Altın Masa'da özellikle İmamoğlu'nun siyasi yasak sonrası Saraçhane mitinginden sonra Kılıçdaroğlu ile aralarında bir sorun var mı diye konuşuldu. Akşener'in yürüttüğü siyaseti sorayım size. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktada Akşener'i?
Akşener giderek daha bir oyun kurucu pozisyonuna kendisini bence oturttu. Özellikle bu adayı belirleme sürecinde koyduğu dirençle. Mesela orada Cihan Paçacı olayı da önemli bir olay bence. Hani orada Cihan Paçacı bir kamikaze dalışı yaptı. Ben onun kesinlikle bilinçsiz olduğunu düşünmüyorum. O söylemlerin akabinden böyle bir istifanın geleceğinin farkında olan bir siyasetçi, yılların siyasetçisi. Bence o bilinçli bir hamleydi. Zamanlaması itibariyle, içeriği itibariyle. Ve bence amacına da ulaştı. Yani o en son yayınlanan bildiride de biz bunu gördük. Bir oy birliğinden bahsedilmesi. Şimdi mesela diyelim Meral Hanım çıktı Kemal Bey'in adaylığına. Hayır dedi. Ne olacak? O takdirde masadan kalkamayacağına göre ne Kemal Beyler ne diğerleri ne Meral Hanım o zaman mecburen, çok şükür ki mecburen, hani içinde bulundukları şartlar onları buna itti, bir uzlaşı zemini bulmak zorundalar. İşte bu uzlaşıdan da ben makul bir sesin aday olarak çıkacağını ve önümüzde de gayet uzun bir zaman var. İletişim çağındayız. Önümüzdeki 3 aylık zaman fazlasıyla yeter. Yeter ki iyi bir iletişim ekibi kurulsun. Enerjik bir kişi aday gösterilsin. Bütün çalışmaları zaten bitmedi mi Altın Masa'nın? Yani adayın söyleyeceği bütün her şey elinin önünde hazır değil mi? Sadece iyi bir iletişim sistemiyle bu 3 ayda hızlı bir çalışmayla ben çok rahat bir şekilde, eğer dediğim şartlarda, yani bütün bu 5 benzemezin de uzlaşı sağlayabileceği bir figür üzerinde mutabakat sağlanırsa rahat bir şekilde seçimlerin kazanılacağını düşünüyorum.
Gürkan Bey çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Için.
Çok teşekkürler. Evet, Gürkan Çakıroğlu yayınımızdaydı. Şimdi devam ediyoruz. Adli Tıp Kurumu İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı olan ve 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile imam nikahıyla evlendirildiği iddia edilerek HKG'nin yaşadığı olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu tespit etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yarın yapılacak duruşmanın kapalı yapılmasını ve yayın yasağı kararının alınmasını talep etti.
İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 2004 yılında henüz 6 yaşında olan kızı HKG'yi imam nikahıyla 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile evlendirdiğinin iddia edilmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. DV'den Alican Uludağ'ın haberine göre İsmail Ağa cemaatinde dini nikah adı altında 6 yaşındaki HKG'nin yıllarca cinsel istismara uğramasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması 30 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma öncesinde mahkemeden davanın kapalı yapılmasını ve olaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Mahkemenin talebi üzerine rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu ise olay nedeniyle HKG'nin ruh sağlığının bozulduğuna oy birliğiyle karar verdi. DV Türkçe'nin ulaştığı raporda cinsel istismar olayından dolayı HKG'nin ruh sağlığının bozulduğu yönünde mütalaa verildi. Kararın sonuç bölümünde şöyle denildi. Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre HKG'nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliğiyle mütalaa alınır.
Evet, yarın bu davayı Eda Nur Tanış takip edecek ve Eda'nın başka bir haberiyle de devam ediyoruz. Türkiye'de kültür varlığı olarak tescillenmiş tek bostan tarihi, bostan olan tarihi Piyalebaşı Camii Bostanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Bostanları Düzenleme Projesi kapsamında yer alıyor. Proje kapsamında bostanın bölünerek kura yoluyla dağıtılması öngörülüyor. Piyalebostanı dayanışması kararı tepki göstermek için bir araya geldi ve açıklamada müzakere masası kurulması gerektiği belirtildi.
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü'nün hazırladığı Piyalepaşa Meydan Çevresi Revize Düzenleme Projesi'nin 29 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden onay aldığını öğrendik. 12 Ocak 2023 tarihinde Bostan'ı ziyaret eden İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'ndan bir Bostancı Mevlüt Ozan ile yaptıkları ayaküstü bir görüşmede Bostan'a yeni bir ekim yapmayın, 15 gün içinde burayı yapmaya başlıyoruz dediler. Biz dayanışma olarak bir müzakere masası kurulup görüşme yapacağımızı beklerken bizden habersiz bir şekilde bir projeyle karşımıza çıkılmasından rahatsız olduğumuzu belirtmek isteriz.
Burada bir düzenleme projesi söz konusu. Yan taraftaki inşaatla birlikte burada bir düzenleme projesi söz konusu. Biz bu düzenleme projesinin buranın yapısal bütünlüğünü bozmasına izin vermeyeceğiz. Yani bizim temel derdimiz bu. Burası bostan olarak varlığını sürdürecek, gıda üretim alanı olarak tanınacak ve varlığını sürdürecek. İkinci olarak da burada üretim yapan, bostancılık yapan, o zanaatı ayakta tutmaya çalışan ailenin de burada kalmasını istiyoruz biz.
Sabit burada çalışıyoruz. Onu da işte sigortamız yok, bir şey yok. Yani sabit burada gelirimizi sağlıyorduk. Ama şu anda işte o da girecek. Bahçe yok etmeseydik yine projesine biz de yardımcı olalım. Hani çevre düzenleme diyorlar ama çevre düzenlemeyle alakası yok gibi geliyor bana.
Burada İBB'nin ne yapmaya çalıştığına dair aslında bizim net bir fikrimiz yok. Biraz sıkıntı bu. Yani biz bu sürecin şeffaf ve katılımcı, yani işte buradaki bostancı ailenin ve buraya emek veren, burayı dert edinen, işte burayla yıllardır neredeyse işte bundan 8-9 yıl önce de benzer bir şey yaşanmış. Yani o zamandan bu zamana buraya dayanışmayla, işte destekle yaklaşan insanlar var. Buranın etrafında bir topluluk var yani. Bütün bu insanları dahil edilmeden yapılan herhangi bir şeyi istemiyoruz yani. Esas reddettiğimiz şey bu.
Antika Türk Dil kurumuna göre de, dil derneğine göre de eski çağlardan kalma eser demek. Sözcüklerdeki net tanımlamalara karşı eski sözcüğü son yıllarda antikacı adıyla açılan dükkanlarda ve kurulan pazarlarda bir aldatıcıya dönüşebilir. Mesela Türkiye'nin iki büyük kenti İstanbul ve Ankara'nın ilgi gören pazarlarının başında gelen Feriköy Antika Pazarı ve Ayrancı Antika Pazarı bu aldanma için pek çok örnek sunuluyor. Böyle pazarlarda antika bulmak mümkün mü sorusunun yanıtı ise aslında pek değişmiyor. Nadiren ama genellikle hayır. Şimdi Dilek Şen İstanbul ve Ankara'da antikacılarla konuştu. İzleyelim.
Antikacı belli aşamalardan sonra alıp sattığı eseri betimleyebilen, tanımlayabilen, araştırmacı olan, sattığı eserin arkasında durabilen, gerektiğinde belge veren kişi benim için antikacı. Acabaları olan, eseri tanımlayamayan, oturmuş bilgileri olamayan kişiler bana göre eskici.
Kırmızı daha güzel. Ama eskiliği daha iyi.
Bunun eskicilikte eskimiş 5-10 yıllık bir ürün de satılabilir. Ama antika çok daha eski olması gerekiyor. Bir taraftan da biçim olarak da bir kaygı oluyor antikada. Bir estetik, bir sanat tarafının da olması gerekiyor. Bazen daha önce hiç görmediğim bir şeyle karşılaşabiliyorum. O zaman ne oluyor? Onu araştırmaya başlıyorum. Bu nedir? Hani eskiye dair olduğunu anlıyorum ama ne olduğunu anlayamayabiliyor insan ve ben de aslında yeni bir şeyler gördükçe onları öğrenerek geliştiriyorum kendimi. Da Vinci zamanında da Da Vinci'yi taklit eden varmış mesela. Yani bir 500 yıllık bir reprodüksiyonla da karşılaşabiliyor insan. Öyle iddialı şeylerle karşılaşıldığında tabii ki çok daha uzman insanlara danışılıyor yani.
NBA 2023 All-Star etkinliğinde ilk beşler ve takım kaptanları belli oldu. Detayları Medyaskop Spor Servisi derledi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de bu yıl Utah ev sahipliğinde düzenlenecek 72. All-Star etkinliği için ilk beşler ve takım kaptanları belli oldu. Oylama sonucunda en çok oy alan isimler Doğu Konferansı'ndan Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Kyrie Irving, Donovan Mitchell ve Jason Tatum ilk beşlerde yer almaya hak kazandı. Batı Konferansı'nda ise LeBron James, Luka Doncic, Stephen Curry, Zion Williamson ve Nikola Jokic ilk beşlerde yer almaya hak kazanan isimler oldu. Takım kaptanları olarak belirlenen LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun seçim yapacağı All-Star Draft'ı All-Star karşılaşmasından hemen önce canlı yayında gerçekleştirilecek. Giannis ve LeBron'un takımlarının karşı karşıya geleceği All-Star karşılaşması 19 Şubat gecesi oynanacak.
2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası dün oynanan bireysel kadınlar ve bugün oynanan bireysel erkekler finaliyle sona erdi. Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde kazanan Novak Djokovic oldu. Sırp raket kariyerinin 22. Grand Slam zaferini elde etti. Raket servis programından Anıl Araslı sezonun ilk Grand Slam'ini değerlendirdi.
Açık dönemde 55.si. Toplamda 111.si düzenlenen Avustralya Açık'ın sonuna geldik. 2023 yılının ilk slamini de böylece geride bıraktık. Kadınlar tarafında şampiyon Arina Sabalenko olurken erkekler tarafında buranın gediklisi Novak Djokovic Avustralya Açık'ta 10. toplamda da 22. slam zaferine ulaşmayı başardı. Avustralya Açık'ta onun ulaştığı rekoru kırmak imkansız gözüyle bakılıyor. Roland Garros'ta Nadal'ın 14 şampiyonluk rekoruna da adım adım yaklaşıyor. Bu turnuvada tabii ki kazananlar kadar katılamayanlar ve kaybedenler de önemliydi. Carlos Alcaraz dünya bir numarası olarak çıkacağı ilk slam turnuvasına sakatlığı sebebiyle katılamazken geçen senenin şampiyonu Rafael Nadal sakatlıklarıyla mücadele ederken ikinci turda veda etti. Aynı zamanda burada kadınlar tarafının geçen senenin şampiyonu Ash Barty de turnuva sonrasında açıkladığı sürpriz kararla emekli olduğu için bu sene turnuvaya katılmadı. Ama kadınlar finaline de kupayı seremoniye getiren isim oldu. Burada Novak Djokovic için şampiyonluk yolunda bacak sakatlığı büyük bir soru işaretiyken aynı zamanda geçen sene buradan deport edilerek aşı olmadığı için yaşadığı büyük psikolojik savaşlar ve sonrasında yaşanan büyük sansasyonlardan dolayı Avustralya'ya geri dönüşü nasıl olacak konusu büyük meraktı ve aynı zamanda bunun onun maçlardaki performansını nasıl etkileyeceğini hep beraber merakla bekliyorduk. Fakat ilk turlardan itibaren performansı artarak devam etti ve çok dominant bir şekilde tartışmalara mahal vermeyerek çok net bir galibiyete ulaştı. 3-0'lık skorla finalde Stefanos Tsitsipas'ı yenmeyi başardı. Öbür taraftan Arina Sabalenka da buraya daha öncesinde birçok slam'de favorilerden biri olarak gösterilse de özellikle servislerinde yaşadığı artık kronik denilecek sıkıntılardan dolayı elenirken bu turnuvada gerçekten çok iyi bir servis performansı gösterdi ve özellikle bütün diğer oyuncular da onu Twitter üzerinden tebrik ettiler. Çünkü onun ne kadar büyük bir çalışmayla ve mücadeleyle bu sorunu aştığını biliyorlardı. Onun için de ilk slam zaferi oldu. 24 yaşındaki tenisçi burada o yüzden ekstra duygusal anlar yaşadı. Gelecek sene yine burada kimler mücadele edecek göreceğiz ama Novak Djokovic Nadal'la beraber 22 slam rekorunu ortak oldu ve Roland Garros'ta 23'e ikisinden biri ulaşıp bu rekor savaşını devam ettirebilecek mi göreceğiz.
Evet, Anıl Aras'ın yorumuyla bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, rejiden Meryem Melek Köse ile birlikte hazırladık. Haftaya yine aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle hoşçakalın.
Dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.